İsrail'in istediği Kürdistan kurulsun diye, AKP, terörist başı Öcalan'la uzlaşmak şartıyla mı iktidara taşınmıştı? İkinci bölüm. Yeni açılım tuzağı bir Siyonist tezgahıdır. 15 ila 16 Şubat, 2025 tarihlerinde Diyarbakır'da düzenlenen, Hak İnisiyatifi Derneği ve Hüdapar'ın, Kürt meselesine insani çözüm çalıştayına, AKP'li milletvekilleri de katılmışlardı. Hüdapar'ın, bir Kürtçenin anayasal güvenceye kavuşturulması, iki eşit vatandaşlık temelli yeni bir anayasa hazırlanması, üç mevcut anayasadan, herkesin Türk olduğu tanımının çıkarılması teklifleri, aslında İsrail'in ve Siyonist Yahudi lobileri güdümlü ABD ve AB'nin dayattığı Türkiye'yi parçalama ve geciktirilen sevri uygulama çabalarıydı. Bu tekliflerin açılımı şunlardı: bir Kürtçeye resmiyet kazandırılması, eğitim ve yargı dili olarak kullanılması, İki Kürtlerin ayrı ve farklı bir millet olarak tanıtılması ve Türkiye'nin parçalanmasına zemin oluşturulması. 3. Anayasanın 54. maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türktür kaydı yer almaktadır. Yani bu ifade, bu ülkede yaşayan ve bu devlete bağlı olan herkes ırken olmasa da, hukuken Türk milletinin asli bir unsuru konumundadır anlamını taşımaktadır. Bundan rahatsızlık duyanların, bu ülkeyi ve bu milleti parçalama heves ve hesapları açıktır. Ve zaten yeni açılım tuzağı, işte tam da bu amaçla ortaya atılmıştır. Abdurrahman Kurt, Galip Ensarioğlu ve Orhan Miroğlu gibi AKP'li siyasetçilerin de katıldığı sözde çalıştayda, Ankara'nın saadeti, Diyarbakır'ın huzuruna bağlıdır. Şantajını ve küstahlığını beyan etmekten bile sakınmayacak kadar şımarmışlardır. Bu talihsiz ve edepsiz çıkışların anlamı ve açılımı, Hüdapar çalıştayındaki teklif ve taleplerimiz yerine getirilmezse, o zaman Türkiye karıştırılacak ve Ankara şaşırıp kalacaktır. Ülkemizdeki sorunların, sosyal ve ekonomik sıkıntıların tek çaresi, gerçek kurtuluş reçetesi ve hatta tüm insanlığın huzur, refah ve hürriyet prensipleri, rahmetli Erbakan hocamızın hazırladığı aklı selim, müspet ilim, tarihi tecrübe ve birikim, vicdani kanaat ve tatmin, evrensel hukuk kaideleri ve elbette Kur'an-ı Kerim dayanaklı adil düzen projeleridir. İslam kardeşliği temelli, milli ve manevi birlik ve dirlik ölçüleridir. Ülkemizde Kürt sorunu dedikleri, Sunni, Sinsi ve Siyonist emperyalist hesap ve heveslerdir. Bizim asıl sorunlarımız, geri kalmışlık, az kalkınmışlık, işsizlik ve açlık, temel insan haklarından mahrum bırakılmışlık, imani, ahlaki ve ailevi yozlaşmışlık ve bunları doğuran bu batıl ve batıcı, ABC, sistemler ve işbirlikçi hükümetlerdir. Hüdapar gibi dinci Kürtçülerinde, PKK, YPG ve DEM Parti gibi dinsiz Kürtçülerinde, AKP gibi din istismarcısı ve İsrail'le normalleşme amaçlısı işbirlikçi partilerinde, Türkçülüğün, Kürtçülüğün mezesi yapılmasından bile gocunmayan ve APO'ya mecliste konuşma çağrısı yapan MHP'nin de, bütün bu talihsiz ve tehlikeli gelişmelere sessiz ve tepkisiz kalıp dolaylı destek sunarak sözde muhalefet rolü oynayan Özgür Özel CHP'sinin de, Kemalist kılıflı Siyonist severlerinde, bugünlerde en çok okumaları ve gerçek Atatürkçülerin sürekli gündemde tutmaları gereken Mustafa Kemal'in gençliğe hitabesini yeniden hatırlatıyoruz. Ey Türk gençliği! İstiklal, her bakımdan tam bağımsızlık ve cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin, sermaye ve silah yönünden çok üstün bir kuvvetin temsilcisi olabilirler. Cebren ve hile ile, saldırı veya zorla veya, hain iktidarların yaptığı ve milletten sakladığı hileli kanun ve anlaşmalar yoluyla, aziz vatanın bütün kaleleri zapt edilmiş, ekonomik ve stratejik kurumları ele geçirilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış, etkisiz, yetkisiz ve çaresiz konuma getirilmiş ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu ortam ve durumdan daha elim, üzücü ve daha vahim, ürkütücü olmak üzere, memleketin içerisinde iktidar sahibi olanlar, hükümet ve muhalefet partileri, sivil ve asker yüksek bürokrasi, yargı ve diğer yönetim yetkilileri gaflet, vurdumduymazlık ve dalalet, azgınlık ve dış güçlere yaslanmak ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Daha da beteri, bu iktidar sahipleri, şahsi menfaatlerini, müstevlilerin, işgalci güçlerin, küresel sömürü çevrelerinin ve Siyonist emperyalist merkezlerin siyasi emelleriyle, sinsi ve şeytani hakimiyet projeleriyle tevhid edebilir, düşmanlarla işbirliğine girişebilirler. Millet fakru zaruret, işsizlik, fakirlik ve çaresizlik içinde harap ve bitap düşmüş, yıkılmış ve yılgınlaşmış olabilir. Ey Türk istikbalinin, geleceğinin evladı. İşte, bu ahval ve şerait, en kötü şartlar ve durumlar içinde bile vazifen, Türk istiklal ve cumhuriyetini kurtarmak, milli bağımsızlık ve bekamızı ve halkımızın ülke yönetimine hakim olmasını sağlamaktır. Muhtaç olduğun kudret, sana gerekli ve yeterli olacak kuvvet ve cesaret, dış güçlerin himayesinde değil, damarlarındaki asil kanda mevcuttur. Bizi asil ve şerefli kılan milli ve manevi değerlerimize, tarihi ve talihli dinamiklerimize, yani özbenliğimize ve bağımsızlık bilincimize sahip çıkmak suretiyle bütün bu tehdit ve tehlikeler aşılacaktır. Evet, Atatürk'ün, tam 90 sene önce, hem çöküş nedenlerini, hem de çıkış çarelerini gösterdiği meşhur gençliğe hitabesini okuyup, anlayıp gereğini yapmazsak, Allah korusun çözülüş ve çöküş kaçınılmazdır. Artık Erbakan projelerine acilen ihtiyaç vardır. Konya Merhaba gazetesinin haberine göre, Necmettin Erbakan Üniversitesi öğretim üyesi, Kudüs tarihçisi Dr. Üsame El-Aşgar'ın tarihi itirafı ile, Türk halkı artık bilmeli ki, Hamas'ın kuruluşunda öncü rolü oynayan ve onlara hizmet yollarını ve hedefe ulaşma metotlarını anlatan ve gerekli desteği sağlayan merhum Başbakan Profesör Doktor Necmettin Erbakan'dır. Ben de bu görüşmelere bizzat şahit olanlar arasındayım. İşte o İslami hamiyet ve haysiyet sahibi Hamas ki, süper şeytani güçlerin destek çıkmalarına ve İslam ülkelerindeki işbirlikçi iktidarların yalnız bırakmalarına rağmen, Kudüs İsrail'e direnmeyi başarmış ve Allah'ın izniyle barışa mecbur bırakmışlardır. Milli Çözüm Dergisi, sayı 259, Nisan 2025, Yeni Açılım Safsatası, Kürt ve Türk Yahudilerin Ortak Planıdır, TRT'nin Küstahlığı. 19 Ocak 2025 Pazar günü TRT1'de yayınlanan Enine Boyuna programının sonlarına doğru denk geldim. Katılımcılardan Murat Yeşiltaş. Trump başkanlığındaki Amerika'da ve bütün dünyada gelişen teknolojilerin elbette bizim ülkemizi de etkileyeceği anlamındaki ifadelerinden sonra, bunların karşısında Türkiye'nin de özerkliğini ve otonom özelliğini koruması yönünde tedbirler alması gerekecektir. Cümlesini kurmuşlardı, kulaklarıma inanamamıştım. Türkiye Cumhuriyeti bağımsız bir devletti. Ülkemizin özerkliğini ve otonom özelliğini koruyacağını söylemek, bir dil sürçmesi veya bilgi yetersizliği olamazdı. Bu ifadeler, Siyonizmin tek dünya hakimiyeti içerisinde Türkiye'nin özerk bir bölge olduğunu beyinlere kazımak için mi kurgulanmıştı? Çünkü, örneğin Sincan Doğu Türkistan, Çin işgalinde bir özerk ülke konumundaydı. Irak'tan koparılan Barzanistan bir özerk bölge sayılmaktaydı. Hatta maalesef Filistin Kudüs İsrail kontrolünde bir özerk bölge statüsü taşımaktaydı, otonom kavramı da aynı manada kullanılmaktaydı. Şimdi soralım ve vicdanı olanlara sorumluluklarını hatırlatalım. Şanlı Kurtuluş Savaşımızla ve ülkemizin tapusu olan Lozan Antlaşması'yla, bağımsız bir devlet olarak ortaya çıkan Türkiye Cumhuriyeti'nde, hem de TRT1 gibi bir devlet TV'sinde ve AKP iktidarı, Cumhur İttifakı, yandaşı bir şahsın kalkıp da, özerk Türkiye'den ve otonom özelliğinden bahsetmesi. Ve hele hem sunucu Gurbet Ece Zorba hanımefendinin, hem katılımcılar Muhittin Ataman ve Nebi Mişbeylerin bu ifadelere hiç itiraz etmemeleri, toplumun beynini yıkamak ve Türkiye'yi özerk bölgelere ayırmaya çalışan Siyonist emperyalist odaklara ajanlık yapmak değilse, hangi mazeretlere ve bilimsel gevezeliklere sığınacaklardı? Yoksa Irak Barzanistan'ından sonra Suriye'nin kuzeyinde oluşturulan Rojava Kürdistan'ına ve bu maksatla gündeme taşınan, APO'nun çağrılarıyla barışa ve huzura kavuşma kılıfı sarılan, yeni çözüm arayışı safsatalarına toplumu fikren hazırlama seansları mı başlatılmıştı? Gurbet Ece Zorba'nın sunduğu Enine Boyuna programına, Muhittin Ataman, Nebi Miş ve Murat Yeşiltaş katılmışlardı. Arkadaşlarımız sağ olsunlar Murat Yeşiltaş'ın ilgili sözlerinin, aynen çözümünü çıkarmışlardı. Önümüzdeki süreçte teknoloji meselesi çok kritik olacak. 18 ve 19. yüzyıldaki teknolojik denklem yok artık ve burada bir mücadele var. Bu süreçte ABD'nin durumu da, bu teknoloji konusunda kritik. Burada önemli kısım, Türkiye'nin üzerine düşenin ne olduğu ve Türkiye'nin kendisini nasıl koruyacağı. Yani, milli güvenlik siyaseti diyoruz ya, teknoloji artık onun en önemli sütunlarından biri oldu. Orası yukarı çıkaracak, orası koruyacak. Türkiye'nin özerkliğini, Türkiye'nin otonomisini ve Türkiye'nin bağımsızlığını sağlayacak yer de orası. Tekrar soruyoruz. Bağımsız bir devlet olan Türkiye'nin özerkliğinden ve otonomisinden bahseden bu şahıs, özerklik ve otonomi kavramlarını bilmeyecek kadar cahil takımından mıydı? Yoksa ülkemizi, Siyonizmin tek dünya hakimiyeti içerisinde ve bu ırkçı emperyalizmin güdümünde, özerk ve otonom bir bölge gibi gösterme amacı ve çabasıyla mı görevli kılınmışlardı? Şayet bilinçsizce ve istemeden bu sözler kullanılmışsa, hemen milletimizden özür dilemeleri ve artık sözlerine dikkat etmeleri lazımdı. Ve merak ediyoruz, acaba RTÜK ne işe yarardı ve bu pervasız ve patavatsız tavırlara nasıl fırsat sağlanırdı? Neymiş? Türkiye yüksek teknolojilerle özerkliğini sağlayacakmış, otonomi özelliğini koruyacakmış, yahu biz sömürge ülkesi konumunda mıyız? Biz dominyon bölge mi sayılmaktayız? Yoksa Murat Yeşiltaş, aslında Türkiye, ABD, AB ve NATO'nun güdümünde, iç işlerinde serbest bırakılmış, ama dış işlerinde bu odaklara bağımlı kılınmış bir otonom ve özerk yapıdır demeye mi çalışmıştı? Bu uyarılar, aklını ve vicdanını kullanabilenler için yapılmaktadır. Bakınız İsrail, Suriye ordusuna ait, kritik yerleri vurup durmaktadır. Askeri hava alanlarını, mühimmat silah depolarını, hava savunma rampalarını yakıp yıkmaktadır. Özellikle Şam çevresindeki işgallerin hedefleri açıktır. İsrail, Suriye ordusunun altyapısını yok ediyor, çöküşe sürüklüyor. ABD'nin 2003'te Irak'ta yaptığı gibi davranıyor. İsrail, Suriye güneyini tampon bölge gerekçesiyle işgale başladı. Şimdi PYD, terör örgütüyle kuzeyde birleşme hazırlığındadır. Ve Sarı Koridor'la Akdeniz'e açılan bir otonom özerk devlet ortaya çıkacaktır. Bunlar, en düşük bir ihtimal ve endişe bile olsa, devletin ve milletin artık uyanması lazımdır. Milli Çözüm Dergisi. Sayı, 258, Mart 2025, TRT 1'e göre, Türkiye bağımsız ülke mi, yoksa özerk bölge mi sayılmaktaydı? Kürdistan'a meşruiyet hazırlığı mıydı? Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Erhan Afyoncu, üniversite tarafından yayımlanan, Türk Dili Kompozisyon ve Hitabet adlı kitabın kapağındaki görselde, Türkiye'nin doğu ve güneydoğusunun bir bölümünün farklı renkle boyandığının ortaya çıkmasıyla ilgili açıklama yapmıştı. Milli Savunma Üniversitesi'nin hazırladığı Türk Dili Kompozisyon ve Hitabet adlı kitabın kapağındaki görselde, Türkiye'nin doğu ve güneydoğusunun bir bölümünün farklı renkle boyanmasına karşı, kitabın kapağında Türk dilinin konuşulduğu bölgeler bulunmaktadır. Bu bölgeler arasından Türkiye'nin doğu ve güneydoğusu çıkarılmıştır. Bu coğrafyayı ne zaman, hangi savaşta kaybettik ki, veya bu bölgeden askerlerimiz ve devletimiz de çekildi mi ki, doğu ve güneydoğumuz ayrı renklere boyanmaktadır, diye sormaları haklıdır. Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Erhan Afyoncu, konuyla ilgili bir açıklama yaparak, Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu, Türk Dili Kompozisyon ve Hitabet Dersi için hazırlanan ve Senato tarafından basılmasına izin verilen ders notu kitabının kapağında herhangi bir görsel bulunmamaktadır. Ancak bu kapağın kurumda görevli editör tarafından idarenin bilgisi dışında matbaaya verildiğini ve kapaktaki uygunsuzluk fark edilir edilmez kitabın toplatıldığını vurgulamıştı. Milli Çözüm Dergisi, sayı 256, Ocak 2025, Suriye'yi parçalama fermanları ve hıyanetin figüranları, Hüdapar'ın ayarı ve itirafları. Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun, Rudav TV'ye verdiği röportajda, Devlet Bahçeli'nin barış çağrılarının ve sözde, PKK'nın silah bırakmasının ardından yaşananların arkasında, bana göre, bazı uluslararası taraflar da bu süreçte yer almaktadır itirafı aslında her şeyi açığa vurmaktaydı. Yani dış güçler plan kurmakta, içeridekiler figüranlık yapmaktalardı. Ve bütün bunların Türkiye'mizin yararına olacağını sanmak ve savunmak ise, ya akıl fukaralığının, veya kiralanmışlığın alameti farikasıydı. 11 Mart 2025 tarihinde Suriye Cumhurbaşkanlığı, SDG'nin Suriye ordusuna katıldığını açıklamıştı. Açıklamada, SDG'nin devlet kurumlarına katılması için anlaşmaya varıldı, ifadesi yer almıştı. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ile, Mazlum Abdi arasında Şam'da imzalanan anlaşma, 8 maddeden oluşmaktaydı. Suriye Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ile Ferhat Abdi Şahin arasında, Suriye topraklarının birliğini vurgulayan ve bölünmeye karşı çıkan bir anlaşmanın imzalandığı paylaşılmıştı. 8 maddeden oluşan anlaşmaya göre, Kürt toplumu, Suriye'nin parçası olarak anayasal güvenceye kavuşacak ve özel resmiyet kazanacaktı. Sınır kapıları, petrol ve gaz sahaları sözde Suriye devletinin yönetimine aktarılacak, ama gerçekte yine SDG'nin elinde kalacaktı. Suriye'nin güvenliğine ve birliğine yönelik tüm tehditlerle birlikte mücadele edileceği kararı alınmıştı. Anlaşmanın 8 maddesi şunlardı. bir dini veya etnik kökenine bakılmaksızın tüm Suriyelilerin temsil ve siyasi katılım haklarının liyakate dayalı olarak sağlanması. İki Kürt toplumunun Suriye'nin ayrılmaz bir parçası olarak tanınması ve anayasal haklarının garanti altına alınması. Acaba resmi değil ama fiili özellik de bu anayasal haklar arasında mıydı? 3. Tüm Suriye topraklarında ateşkes yapılması. SDG'nin bağımsız ve ayrı bir yapı olarak muhatap alınması ve Mazlum Kobani ile Ahmet Şara'nın eşit anlaşma imzalaması neyin mesajıydı? Diğer etnik ve mezhebi gruplarla da böyle anlaşmalar yapılacak mıydı? 4. Sınır geçişleri, havaalanları, petrol ve gaz sahaları dahil olmak üzere, Kuzeydoğu Suriye'deki tüm sivil ve askeri kurumların devlet yönetimi altında bütünleştirilmesinin amaçlanması. İyi de fiili yönetim kimin elinde kalacak ve paylaşım nasıl yapılacaktı? 5. Yerinden edilmiş tüm Suriyelilerin devlet koruması altında memleketlerine geri dönmesinin sağlanması. 6. Suriye'nin Esad'ın kalıntıları ile ve ülke güvenliğine ve birliğine yönelik tüm tehditlerle mücadelesine destek olunması. Yani SDG aslında yerinde kalacak ve gerekirse Suriye yönetimine destek çıkacaktı. 7. Bölünme gayretlerine, nefret söylemine ve anlaşmazlık çıkarma girişimlerine karşı çıkılması. 8. Uygulama komitelerinin, yıl sonuna kadar anlaşmayı yürürlüğe koymak için çalışacağı. Peki bu birleşme konusunda samimilerse, yıl sonuna kadar yani, 10 ay boyunca neyi bekliyorlardı? Anlaşılan malum ve melun odaklarca hazırlanan bu tezgahın asıl amacı, Türkiye'deki duyarlı kesimleri avutmak ve oyalamaktı. İktidarın ve yandaş takımının bütün bu girişimleri, Suriye'de Doğu ve Kuzeydoğu vilayetlerini büyük oranda kontrol eden, Kürt liderliğindeki Suriye Demokratik Güçleri, SDG, ülkenin yeni yönetiminin kurumlarına entegre olmayı kabul etti. Şeklinde sunmaları tam bir saptırmacaydı, Türkiye'den anlaşmaya ilişkin ilk resmi açıklama yaklaşık bir gün sonra yapılmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'nin terörden arındırılmasına yönelik her türlü çabayı, doğru yönde atılmış bir adım olarak görüyoruz diyerek, mutabakatın eksiksiz uygulanmasının kazananının Suriye halkı olacağını öne çıkarmıştı. SDG'nin bazı kaynaklara göre, 40 bin ila 60 bin militanı vardı ve bunların 20 bin ila 30 bininin YPG'ye ait olduğu konuşulmaktaydı. Türkiye, SDG'nin omurgasını oluşturan halk savunma birliklerini, YPG ve bağlı olduğu, Suriye'nin kuzeyinde geniş bir alanı yöneten Demokratik Birlik Partisi'ni, PYD, PKK'nın uzantısı olarak görüp, terör örgütü saymaktaydı. Bu anlaşma, Suriye'nin çeşitli kentlerinde sokaklara çıkanlar tarafından kutlanmıştı. SDG kontrolündeki Kamışlı'da araba konvoyları yapılmıştı. Reuters ve AFP kameralarına konuşan kent sakinleri, anlaşmayla birlikte Kürtlerin kazanılmış haklarının korunacağına yönelik umutlarını ve savaşın sona ermesinden memnun olduklarını paylaşmışlardı. Milli Çözüm Dergisi, sayı 259, Nisan 2025, Suriye SDG Anlaşması, uluslararası tarafların, ulusal figüranları. Irak Barzanistan'ına ikiz olacak, Suriye Rojavası hazırlığı mıydı? HTŞ, Halep'i kısa zamanda ve kolaylıkla alınca, aynı hız ve heyecanla Şam'a kadar devam ederek, rejim değişikliğini başarmıştı. Çünkü, HTŞ arkasındaki esas güç, İsrail, ABD ve İngiltere olmaktaydı. Türkiye'yi yönetenlerin, ya büyük plandan haberi yoktu, veya cehalet ve gafletten öte bir durum vardı. Bunun böyle olduğunu, Erdoğan'ın açıklamalarından ve 5 Aralık'taki MGK'nın açıklamasının 3. maddesinde, Esad'ın, muhalefet ile uzlaşma çağrısından, çok net anlaşılmaktaydı. Halbuki HTŞ arkasındaki büyük akıl, İsrail, ABD, İngiltere, harekatın Şam'a kadar sürdürülmesini planlamışlardı ve bu kapsamda aynen Irak'taki gibi generaller ikna edilip silah bırakmışlardı ve ayrıca Ruslarla da dolaylı anlaşma yapılmıştı. İktidar bu yüzden önce şaşırdı ve Dem Öcalan görüşmesinde frene bastı. Ama geçen süre içinde kendini yeni duruma uyarlayarak, sanki HTŞ'nin arkasındaki esas belirleyici gücün kendisi olduğu rolüne kapılarak ve iç kamuoyunda zafer algısı yaratarak durumu sahiplenmeye başladı. Şimdi kafalarında olan çözüm ise, Türkiye abiliğinde veya sahipliğinde. Türkiye, Suriye ve Irak'taki Kürtlerle birlikte bir çözüm arayışıdır. Bu kapsamda da, ABD ve İsrail'in desteğini alma çabasıdır. Bu çözümde iktidar açısından Öcalan, 5. sınıf piyon kilit konumdadır. Çünkü Kandil ve Kamışlı'da da karşılığı vardır ve etkin olacaktır. İktidar, siyasi ikbali için ABD ve İsrail'in Orta Doğu ve bu bağlamda Suriye'yi siyasi olarak yeniden dizayn etme projesine, Türkiye'yi de gönüllü olarak dahil ederek, kazan kazana oynamaya çalışmaktadır. İktidar belki ilk etabı kazanabilir, ama kazanırsa Türkiye kaybetmiş olacaktır. Emekli General Ahmet Yavuz'un, önümüze yeni anayasa metni gelince anlarız uyarısı halkımızın oyalanmasıdır. Çünkü onun beklenmesi ve belirlenmesi durumunda, her şey için çok geç kalınmış olacaktır. Derin merkezlerin talimatıyla, Devlet Bahçeli inisiyatifiyle başlatılan yeni çözülme sürecine, Öcalan beklendiği gibi büyük bir barış havarisi rolüyle destek çıkmıştır. Çünkü zaten atılan adımın bir Siyonist planının başlangıç bölümünün olgunlaşması sonucu olduğu sırıtmaktadır. Ancak ucu açık bir paradigmayla karşı karşıyayız. Nereye varılacağı ve hangi beklenmedik sonuçlara yol açacağı hala bir muammadır. Ama günübirlik ve politik kazanımların peşinde koşan Cumhur İttifakı'nın figüran kahramanları, bunun farkına vardıklarında çok geç olacaktır. Terörle kendini ortaya koyan ayrılıkçı bir örgütün liderinin, devletin önerdiği bir çizgiye varmış olması, elbette hafife alınamazdı. Ama devletin önünü açtığı ve hele dış odakların güya seyirci kaldığı bu yeni yolun nereye çıkacağını bilemediğimiz için de, çok tehlikeli riskler barındırdığı da asla unutulmamalıydı. Bu sorun, üniter yapı içinde mi çözüme kavuşturulacaktı, yoksa geleceğe yönelik bir federasyon beklentisiyle mi aşılacaktı? Ve asıl Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki yapılarla olası bağı ne olacaktı? Meselenin Erdoğan'ın zihinsel yol haritasında olduğunu varsaydığım Türk-Kürt-Arap kimliklerinin baskın olduğu, Yeni Türkiye isimli bir Osmanlı yapısıyla ki, Osmanlı'nın da merkezi bir devlet olduğu akıldan çıkarılmamalıdır bağlantısı var mıydı? Bütün bunlar, önümüze yeni anayasa metni konduğu zaman ortaya çıkacaktı, saptamaları üzerinde kafa yorulmalıydı. Hatta topluma, önce genişlemenin ve büyümenin sunulacağı, ardından gelecekte ise küçülmenin kaçınılmaz olacağı bir senaryo ile mi karşı karşıyayız? Sorusu anlamlıydı. Yeni paradigmanın emperyalizme karşı tavır olarak sunumu, uzun yıllardır Batı'nın bize önerdiği paradigmayla paralellik barındırmasını dikkatten uzak tutmak tarihi bir yanılgıydı. Sorunu gelecekte olabileceklerden soyutlayarak düşünmek, kısa vadeli mutluluklarla avunmamıza yol açacaktı. İşte üniter yapıların parçalanmasının son örneği Suriye'dir ve ne doğuracağı hala karanlıktadır. Ve hele APO sayesinde barışa ulaşma hikayesinin ayrılmaz bir parçası, olmazsa olmazı ise, Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı yapılmasıdır. Bunu da görmemiz gerekiyor. Diyenler kesinlikle haklıdır. Milli Çözüm Dergisi, sayı 257, Şubat 2025, Türkiye için asıl tehdit, PKK mı, işbirlikçi iktidarlar mı? Suriye Kürdistanı'na hazırlık yapılmaktaydı. Türkiye, Esad'ın karanlık zindanları ve işkence metotlarıyla oyalanırken, terörist ve aşırı İslamist iken, birden laik ve demokratik tavırlar sergileyen ve kravat takıp takım elbise giyen ve ilk demecinde, İsrail'le artık savaşmayacaklarını ve Batı ile olumlu ilişkiler kuracaklarını söyleyen, HTŞ lideri Gülani'nin, tamamı vahşi Batı ABD, AB ve İsrail, bağlantılı yeni bakanlarının özgeçmişleriyle avutulurken, İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'daki katliamları unutturulmuştu. İsrail'in bizim Hatay Kilis illerimizle, Gaziantep ve Urfa'nın Suriye sınırındaki ilçelerimizin yüzölçümünden fazla bir sahanın, yani, Golan Tepelerinin tamamının, Golan Eteklerinin devamı olan ve Şam'a 15 kilometre yaklaşan çok verimli ve stratejik alanlarının, Ürdün sınırından Dera ilinin topraklarının hepsinin İsrail işgaline uğraması artık konuşulmuyordu. Sersefil sürünen asgari ücretliyle, açlık sınırının altında bir nevi can çekişen emeklinin ve milyonlarca dar gelirlinin durumu tartışılmıyordu. Sayfalar dolusu suç dosyası bulunan on binlerce azgın ve sapkın insanın elini kolunu sallayarak aramızda dolaşmasını, kan donduran, beyin durduran cinayetlerin artmasını, kız ve erkek çocuklara ve kadınlara yönelik taciz ve tecavüzlerin korkunç boyutlara ulaşmasını, geçen 2024 yılında alınan dış borçlara karşılık, sadece faizleri olarak, 23 milyar dolar Siyonist bankalara aktarıldığını, önümüzdeki 2025 yılı için 26 milyar dolar sadece faiz ödemesi yapılacağını ve devleti esir alan dış borç ve iç borç toplamının 1.5 trilyon doları aşacağını. Oysa her yıl dışarıya sadece faiz olarak ödenen bu 26 milyar doların, ülkemizde yararlı ve kalıcı yatırım üretim alanlarına kaydırılması, yani Erbakan Hoca'nın adil düzen sisteminin uygulanması halinde, hem işsizliğe çare bulunacağı, hem işçi ve emeklilerin insanca yaşama şartlarına kavuşacağını, kiralık köşe yazarları yazmıyor ve satılık TV yorumcuları ağızlarına bile almıyordu. Milli Çözüm Dergisi, sayı 258, Mart 2025, İsrail'in azıtması ve iktidarın tıkanması, açılım açmazı ve DEM Parti arsızlığı. Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim 2024 tarihinde başlattığı yeni açılım sürecine, hem destek çıkan, hem de Kürtlere verilen sözler tutulmazsa, hepsinin İstanbul'da ayaklandırılacağı tehditlerini savuran Michael Rubin'i iyi tanımak lazımdı. Acaba, PKK ile başları ve Yahudi odaklarınca bilinen, ama milletimizden gizlenen hangi sözler veya tavizler verilmişti ki, Küstah Rubin bu uyarıları hatırlatmıştı? 1. Dünya Savaşı sonrası, Osmanlı'yı parçalama ve Türkiye'yi ortadan kaldırma projeleri olan Mondros Mütarekesi ve 10 Ağustos 1920 Sevr Antlaşması süreçlerinden sonra, Şanlı Kurtuluş Savaşımızın ardından imzalanan Lozan Antlaşması'yla bağımsızlığını kazanan Türkiye'mizi, yeniden parçalama tuzaklarının en tehlikelisi olan bu yeni açılım tezgahına, Siyonist Rubinlerin sahip çıkması ve PKK'lı Kürtlere verilen sözlerin tutulmasını hatırlatması, bu yöndeki kuşkularımızı haklı çıkarmaktaydı. Ve unutulmasın ki, bütün bu şeytani çabalar, Kürt insanımıza huzur ve barış kazandırmak için değil, aslında Pakradun Yahudi Ermenistan'a ve tabi Büyük İsrail amacına hazırlık hesaplı yapılmaktaydı. Daha önce AKP'nin büyük bir gafletle, belki de hıyanetle 2013 ila 2015 arasında başlattığı ve ülkemizin başına büyük belalar açtığı sözde çözüm sürecinden bile, anlaşılan hiçbir ders çıkarılmamıştı. Eski Pentagon görevlisi, Michael Rubin'den küstah BRICS açıklaması da anlamlıydı. ABD'nin psikolojik harp stratejistlerinden Michael Rubin, Türkiye'nin BRICS'e üyelik başvurusunun, NATO'yu zayıflatma, hatta düşmanlık yapma girişimi olduğunu vurgulayıp, artık Türkiye'nin NATO'dan çıkarılması lüzumunu gündeme taşımıştı. Aynı Siyonist Rubin, Devlet Bahçeli'nin yeni açılım süreci için ise, Kürtlere verilen sözler tutulmazsa, Türkiye'nin en büyük Kürt kenti İstanbul öyle bir karışır ki, iktidar şaşırıp kalır ve artık dronları da işe yaramayacaktır. Tehditlerini savurmuştu. Aynı Michael Rubin daha önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıyacak ülkelere, tehditler yağdırmıştı.
Bu ABD'li Siyonist, FETÖ'nün 15 Temmuz kalkışmasını da, 4 ay öncesinden fısıldayan insandı. Ve yine bu küstah Amerikalı CIA ajanı, 27 Aralık 2024'te, güvenli ülke olmadığı ve yakında çok karışacağı gerekçesiyle, ABD'li vatandaşların İstanbul'u terk etmelerini hatırlatmıştı. Ve yine aynı şahıs 13 Temmuz 2021'de sözde, Irak, Suriye, İran ve Türkiye'yi kapsayan, Federe Kürdistan'ın Türkiye tarafından engellenme çabalarının işe yaramayacağını açıklamıştı. İsrail'de yayın yapan The Jerusalem Post, İsrail'in yeni komşusu Türkiye başlıklı bir yazı yayımlayarak, Esad'ın kaçışından sonra Türkiye'nin güdümünde bir Suriye ortaya çıktığını, yani Türkiye ile İsrail'in artık komşu olduklarını ve Erdoğan'ın cesur adımlarından kuşkulandıklarını ve hazırlıklı olmalarını uyarmıştı. Bu tür yayınların, dolaylı olarak Erdoğan'ı kahramanlaştırmak ve Suriye'nin İsrail lehine parçalanmasını kolaylaştırmak için yapıldığını, hala anlamayan ahmaklar vardı.
Maalesef, AKP ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nca tekrar devreye sokulan ve aslında Siyonist emperyalist odaklarca hazırlanan ve başarıya ulaşırsa, kesinlikle Türkiye'mizin parçalanmasına yol açacak olan yeni çözüm süreci hıyaneti karşısında, başta CHP olmak üzere YRP, Gelecek, Deva ve Saadet gibi bütün muhalefet partilerinin, DEM Parti İmralı heyetini muhatap alıp görüşmeleri ve olumlu mesajlar vermeleri de, artık hepsinin Siyonist baronlara piyonluk yapmaya hazır olduklarını açığa vurmaktaydı. DEM Parti'den her yer Gazze olacak, küstahlığı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim 2024'te terör örgütü, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a, örgütü lağvetmesi koşuluyla, Umut Hakkı için başvurması ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, DEM Parti grup toplantısında konuşması için, çağrı yapmasının ardından başlayan sürecin yankıları sürerken, DEM Parti eş genel başkanı Tülay Hatimoğulları, Diyarbakır'da bir konuşma yapmıştı. Demokratik Bölgeler Partisi DBP tarafından Diyarbakır'da yapılan programda konuşan Tülay Hatimoğulları, Suriye'deki gelişmelerin tüm dünyayı etkilediğini belirterek, Suriye'de rejim değiştikten sonra ne yazık ki bir demokrasi gelmedi, hatta beterin beterini yaşıyoruz şu anda. Başta Kuzey ve Doğu Suriye, Rojava toprakları, Türkiye imalatı olan Suriye Milli Ordusu ve onların beslemesi olan çeteler tarafından birçok operasyona maruz kalmaktadır. Şimdi, Kobani düştü düşecek diyenlerin iştahı bir kez daha kabarmıştır. Kobani'yi de düşürmek için, ellerinden geleni yapıyorlar. Ama, Kobani halkı IŞİD'in barbarlığına karşı geçmişte nasıl mücadele ettiyse, şimdi de öyle dik durmaktadır. Kobani düşmedi, asla düşmeyecek, bu da onu düşürmek isteyenlere ders olsun. Suriye'de Kürt halkına yönelik gerçekleştirilen operasyonların yanı sıra,
Oradaki Alevilere, Hristiyanlara, Dürzilere çok ciddi katliamlar başlatılmıştır. Bütün dünyaya Diyarbakır'dan sesleniyoruz, oradaki katliamları durdurmak için derhal harekete geçilmesi lazımdır. Özellikle Rojava'da kurulan statünün resmiyete kavuşturulması için mücadelemizi daha yükseklere taşımalıyız. Biz biliyoruz ki, Suriye'deki tek çare olarak Kürt halkı başta olmak üzere orada yaşayan halkların temsiliyetini sağlamak üzere demokratik bir Suriye'nin inşası dışında başka bir seçenek kalmamıştır. İfadesini kullanmıştı. Yani, PKK'nın siyasi ayağı DEM Partisi'nin asıl amacının, Suriye Rojava Kürdistanı'na resmiyet kazandırılması olduğunu vurgulamış ve tüm batılı güçleri desteğe çağırmıştı. Çok değerli Kürt halkı, biliyorsunuz İmralı kapıları şimdilik açılmıştır. DEM Parti heyeti Öcalan'ı İmralı'da ziyarette bulunmuşlardır. Öcalan'ın heyetimize söylediği bir iki noktayı sizlerle paylaşmak istiyorum. 7 maddelik açıklamayı yaptık, onları hatırlayacaksınız. Şimdi, Sayın Öcalan şunu vurgulamıştır. Suriye'deki gelişmeleri herkes yakinen takibe almalıdır. Yani, Suriye Kürdistanı için bastırılmalıdır. Bu tarihsel kırılmada, ya pozitif bir kırılma yaşanacak, barışı inşa etmeyi başaracağız veya negatif yönde kırılmalar yaşanacak ve her yer Gazze olacaktır. Asla rehavete kapılmayalım. Nasılsa işler halloluyor, barışa gidiyor deyip demokratik mücadelemizi zayıflatan bir duruma asla yanaşılmamalıdır. Bugün, İmralı kapıları açıldıysa, siz değerli halkımızın verdiği mücadele sayesinde başarılmıştır. Diyecek kadar küstahlaşan DEM Partili soytarılar, böylesine devlete meydan okuma cesaretini, Devlet Bahçeli'den mi almaktalardı? Milli Çözüm Dergisi. Sayı 259, Nisan 2025, Zafer Marşı'yla hezimete yürüyenlerin dramı.